Ayrım 2.
Ata binme yasağı. Tanzimattan evvelki devirde İstanbul'da padişahtan başka ancak 3 kişi eğer ata tercih ederlerse arabaya binmek hakkına sahiptiler. Bu 3 kişi de İlmiye sınıfının en yüksek simaları olan Şeyhülislam, Rumeli Kazaskeri ve Anadolu Kazaskeri efendilerdi. Vezirler, devlet ricali ve zata mahsus bahşolunan bir imtiyaz ile akaliyet ayan ve eşrafı ancak ata binebilirlerdi. 17. asrın ilk yıllarına kadar ricalden sayılmayan memurin, serveti ne olursa olsun halk, büyük şehir içinde ata da binemezdi. Fıkra edebiyat tarihine geçmiştir. Dini edebiyatımızın Süleyman Çelebi'nin Mevlidi Şerifi gibi hem şairane hem aşıkane en yüksek eserlerinden Hilye-i Peygamberi'yi yazmış olan Hakani Mehmet Bey, bu şaheserini bitirdiği 1598 Hicri 1007 yılında 70'ini aşmış bulunuyordu. Vazifesi Babali kalemindeydi, konağı da Edirne Kapı civarındaydı. Eseri saraydan en aşağı halk tabakasına varınca fevkalade bir heyecanla karşılandı ve şaire sadaret makamı tarafından ne türlü bir mükafata mazhar olmak arzusunda bulunduğu soruldu. Şair, artık ihtiyar oldum. Her gün Edirne kapısına kadar yaya gidip gelmeye kudretim kalmadı. Müsaade buyurulursa hayvanla gidip gelsem cevabını verdi. Halbuki Hakani Mehmet Bey'in rütbesinde bir memurun ata binmesi yasaktı. Şairin hatırı için devlet nizamını bozmadılar. Hükümet Babali civarında bir ev alıp şaire hediye etmeyi tercih etti ve arzusunu bu yoldan yerine getirdi. Fakat bir müddet sonra Müslümanlar hakkındaki şehir içinde ata binme yasağı kaldırıldı. 17. asır ortalarında bir sinir hastası olan Sultan İbrahim de İstanbul şehrinin içinde arabayı yasak etmişti. Bir gün bir üfürükçü hocaya okunmaya giderken yolda bir arabaya rastladı. Fevkalade sinirlendi ve bu basit zabıta vakasından sadrazamı mesul tuttu. Sadrazam Salih Paşa'yı, ki değerli, namuslu bir vezirdi, gittiği üfürükçünün evine çağırdı ve gözünün önünde bir kuyu ipiyle boğdurttu. Eski zaman aşçıları. Dükkanlarının iç manzarasının nasıl olduğu, ne tarzda döşenip dayandığı, hizmet adabının ne olduğu katiyetle tespit edilemeyen en eski aşçı dükkanlarından keyif ve insafa kalmış porsiyon usulü yerine uzunluk, ağırlık, sayı ve lokma hesabıyla yemek verildiğini muhtelif devirlerde ait nahr defterlerinden öğreniyoruz. Bugün bize tuhaf gelir ama mesela Sultan İbrahim zamanında 1640 Hicri 1050 yılında tanzim edilmiş nahr defterine göre o devirde şiş kebabı arşın üzerinden, yahni kuşbaşı kebap, pilav, tartıyla ve lahana dolması sayıyla satılmaktadır. İşte defterin aşçılara ait olan bendi. Koyun yahnisi, okkası 18 akçe, sığır yahnisi, okkası 9 akçe, halis koyun etinden köfte, 10 dirhemi 1 akçe, lahana sarması 20 tanesi 1 akçe, ciğer kebabı 40 büyük lokması 1 akçe, pirinç pilavı 100 dirhemi 1 akçe, yarım ziralık yani bir şiş dolusu şiş kebabı 1 akçe. Silahlanma ve silah yasağı. Türklerde silah taşımak yiğitliğin şanından sayıldığı için asırlar boyunca uygunsuz takımı tarafından taşınmış dahi olsa bir silah yasağı düşünülmemişti. İlk mühim silah yasağı 19. asır başında 2. Mahmud zamanında bu padişahın has muhtemedi Halet Efendi'nin İkbal devrinde konmuştur. Halet Efendi'nin kötü siyaseti devletin başına Mora ihtilalini dolamıştı 1820 Hicri 1236 yılında. İstanbul Rumlarının ayaklanarak Müslümanları katliam edeceği rivayeti çıktı, hükümet büyük bir tedbirsizliğe düşerek silah taşıya gelenlerden mağada bütün İstanbul Müslümanlarının silahlanmasını emretti. Bu emirle büyük şehir halkının bir taraftan tüysüz oğlancıklara varınca silahlanan, İstanbul halkının ipsiz sapsız uygunsuz takımı türlü rezalet ve kepazeliğe fırsat buldu. O devri yaşamış olanlardan Şanizade Ataullah Efendi, meşhur tarihinde manzarayı Ahvali Asitane başlığı altında şöyle tasvir ediyor. Öteden beri garip halleriyle tanınmış İstanbullular bu sefer de silahı bir nevi süs ve zinet ve çocuk oyuncağı haline getirdiler. Gece ve gündüz mahalle aralarında, sokaklarda, iskelelerde, cami avlularında, hasılı her yerde ve boş yere kestane fişeği gibi tüfek ve tabanca atmaya başladılar. İstanbul silah sesleriyle inleyip durdu ve silah sesinden bir kaza kurşununa kurban olurum korkusundan kendileri de serseme dönüp perişan oldular. Kaza kurşunuyla kimi anasını, kimi arkadaşını, zevce veya hemşiresini öldürdü. Bu vesileyle Hezele güruhu ise kasti menfaatle kan döktüler. Bazı eşkıya sarraf evlerinin kapılarını kırıp girdiler. Böyle tecavüzlere uğrayanlar malını canını feda edip şikayette bulunamazlardı. Un kapanı tüccarından Hacı Halil Ağa'nın bir çuval içinde ve hamal sırtında sarrafına gönderdiği 7500 kuruşu asma altında silahlı hamallar tarafından çevrilip yağma edildi. Bir kısmı da dükkanlara girip sefere gideriz diye papuç, çizme, elbise ve eşya gasp edip bezirgan hakkını helal eyle diye ellerini kollarını sallayarak çıkıp giderlerdi. Dükkan sahiplerinden ağzını açanlar hemen katlolunurdu. İş bu hale dökülünce ilk emrin tamamen aksi bir silah taşıma yasağı çıkamayacağından sokaklarda, evlerde silah atılması yasak edildi. Uygunsuz takımının soyguncu makulesinin takibi içinde Yeniçeri ağasına emir verildi. Silah heveslilerinin uçarı takımının bu devirdeki kıyafetleri de pek tuhaftı. Bu kopuk ve külhani kıyafetlerinin en makbulü de Cezayir kesimi gemici esvabıydı. Ayakta ökçeli basık kırmızı sahtiyandan yemeni, ayaklar ve baldırlar çıplak, beyaz kısa diz çakşırı, belde kırmızı şal kuşak, sırtta beyaz dimi mintan, göğüs bağır açık, eğer varsa göğüs perçemleri görünecek, başta Cezayir işi kırmızı keçe külah, üstünde oyalı krep, silah olarak mümkünse çifter çifter yatağın hançer tabanca, sağ omuzdan aşırtma atılmış kılıç, gümüş ve altın saplı kamçı, kız saçından yahut hayvan perçeminden örülmüş altın ve gümüş halkalı köstek. Bazı gençler de bilakis gayet geniş ağlı çakşır giyerler, sünnet çocukları gibi çakşırlarının ağını tutarak yürürler. Akıl ve izan sahipleri ise bu hallere sadece acı acı gülerlerdi. Veba salgını. Tarih kaynaklarımıza devir devir büyük veba salgınları kayıtlıdır. Bunların en müthişi 1812'de Hicri 1227 olmuştur. Hastalık büyük şehirde o kadar korkunç bir hal almıştı ki, padişahın emriyle sur kapılarına konulan gizli memurlar bir günde her kapıdan 50-60 ile 300 arasında cenaze çıktığını tespit etmişlerdi. Şehir içinde gömülenler hariçti. Zamanın gümrük emini tarafından tanzim edilen bir ilmi muhabere göre 1,5 ay içinde İstanbul'da her gün 850-900 kişi ölmüş, Ramazan'da ise ölü sayısı 1200'e kadar çıkmıştı. Hastalığın en şiddetli hüküm sürdüğü semtler bilhassa ayak takımının bekar taifesinin kalabalık olduğu Tahtakale, Yemiş'ten Bahçekapı'ya kadar olan sahil parçası Galata ve Üsküdar'dı. Buralardaki bekar odaları birer veba yuvası halindeydi. Aslında aynı zamanda birer fisk-ü fücur ve haşarat yatağı da olduğundan hükümet ilk tedbir olarak bu bekar odalarının yıktırılmasını emretti. Odalar bir gün içinde yıkıldı, bu işe memur olanlar tüyler ürpertici manzaralarla karşılaştılar. Ölenlerin çoğu ayak taşları tarafından sokaklarda yıkanıp birer tahta parçası üzerine konularak götürülüyordu. Yıkılan odalarda unutulmuş, kokuşmuş yüzlerce ölü bulundu. Bunların arasında da birçok uygunsuz gençler, fahişeler, bu fahişelerin beşikte çocukları görüldü. Bahçekapı'da bir sokak vardı ki büyük şehrin has manada bir batakhanesiydi ve halk ağzında Melek Girmez Sokağı denilirdi ki bu müthiş vebadan sonra devrim padişahı 2. Mahmut bu sokakta bir cami yaptırmış, adını Hidayet Camii koymuştu. Salgın sırasında padişah Beşiktaş Sarayı'nda bulunuyordu. İkindi namazlarına Ayasofya'ya gelirdi. Padişahlar kadın cenazesine namaza durmazlardı. Hastalığın define sebeptir diye rica olundu. Sultan Mahmut 3-4 defa Ayasofya'da cenaze namazı kıldı ki bir seferinde 19 erkek, 8 kadın ve 11 kız ve oğlancık olmak üzere 38 cenazenin namazı kılınmıştı. Yakınlarından bazı kimselerin tavsiyesiyle hastalığın defi için Sultan Mahmut yatsı namazından sonra minarelerden yüksek sesle Sure-i Ahkaf okunmasını emretmişti. Bunun üzerine halk dehşet içinde kaldı. Ramazan bayramında ise bayramlaşmak münasebetiyle halkın birbiriyle ihtilatı arttığından hastalık tüyler ürpertici bir hal aldı. Bayram ertesi günlük ölüm vakaları 3000'e kadar çıktı. Ulemadan bir kısmı padişaha müracaat ederek Sure-i Ahkaf Ad kavminin helak olacağını haber verir. Böyle günlerde okunması gazab-ı ilahi muciptir dediler. Emir geri alındı. Hatta geri alınmakla da kalınmayarak evlerde dahi Kur'an okunurken bu surenin okunmaması emredildi. Yine bu 1227 Ramazan'da geceleri bekçilerin davul çalması, mani ve türkü okuması, kahvehanelerde tavla, dama ve satranç vesaire oyunlar oynanması, meddahların hikaye nakletmesi yasak edilmişti. Yeniçeri rezalet ve zorbalıkları. Yeniçeri Ocağı'nın zaptı bozulup da hemen bütün İstanbul esnafı ve bu arada büyük şehrin baldırı çıplak haşeratı ocağa kaydedildikten sonra şehrin asayiş ve inzibatından mesul Yeniçeriler türlü rezalet, şenaat, ırz ve namus tecavüzleriyle hatta şekavetle İstanbul'un altını üstüne getirdiler ki yerinde tabiriyle bu azgınlıkların en taşkın devri de 3. Selim, 4. Mustafa ve 2. Mahmud'un zamanı oldu ve ocaklarının kanlı bir şehir muharebesiyle yıkıldığı, imha edildiği güne kadar devam etti. Bugünkü polis karakolları içinde türlü kepazeliğin göz göre göre yapıldığı yerler haline alınca halkın Allah'tan başka sığınacak yeri kalmadı. Bu müthiş devirde birkaç ay kadar alemdar Mustafa Paşa Kırcalı askeri denilen Rumeli ayanlarının milisleriyle şehre hakim olup Yeniçerilerin gözünü yıldırmış, rezaletleri ayyuka çıkmış bazı Yeniçeri eşkıyasını acımasızca tepelemiş, Sekban adıyla yeni bir asker ocağı kurmuş fakat kendi gaflet ve gururu yüzünden Yeniçerilerin ani bir baskınına uğrayarak ateşe verilen Baba Ali'de intihara mecbur olmuş, meydan gene Yeniçerilere kalmıştı. Yeniçeri kollukları. Eskiden bir kolluk önünden ulemadan, vüzeradan biri veya semtin sevilmiş sayılmış bir siması geçince, kolluk çorbacısı veya neferleri eğer kapının önündeyseler ayağa kalkıp hürmetle selam verirlerdi. Bahsettiğimiz tuğyan devrinde ise kolluk önünde iskemleler atıp oturan veya hasırlar serip üstüne laubaliyane uzanıp yatan yeniçeriler sabahtan akşama kadar tambura çalarlar, mani ve destanlar okurlar, gelip geçene ayağa kalkıp selam vermek şöyle dursun bilakis alay ederlerdi. Hatta akşam karanlığında ve geceliğin kolluk önünden geçmek gafletini gösteren erbabı namusu senden şüphelendik buralarda ne dolaşırsın üstünü arayacağız diye cebren ve kahren içeri alıp saat, kese, çubuk gibi kıymetli eşyası varsa alırlardı. Soyulan biçare bunu halasının fidyesi bilip ağzını açmadan giderdi. Kendi mıntıkaları içinde oturan Müslim ve gayrimüslim tüccarlar ise kolluk haracına bağlanmışlardı. Elinden kan çıkan doğruca kolluğa iltica eder. Onlar da bu delikanlı yoldaşımızdır. Maktulün diyetini ortamızın vakıf akçesinden veririz derler. Maktul tarafını da kabul etmem diyemeyeceği için birkaç yüz kuruşla davalarından vazgeçirtirler. Himaye ettikleri katili ise kudreti ölçüsünde soyarlardı. Paskalya ve Saira yortu günlerinde zengin Hristiyanların yolunu çevirip izzet ve ikramla kolluğu alırlar, rakı ve şarap ikram ederler, kendileri de Hazreti İsa aşkına kadeh devirirler ve arkasından da bezirganın önüne bahşiş tabağını dayarlardı. Balta asmak ve zorba dövüşleri. Yeniçeri zorbaları İstanbul limanına gelen bütün mal ve erzak gemilerinin komisyonculuğunu bıçaklarının kuvvetiyle inhisarları altına almışlardı. Limana bir gemi geldi mi açıkta demir attıysa sandalla gidip bir iskeleye palamar verdiyse hemen gemiye atlayıp kahvehane kapılarına konulanların eşi mensup olduğu ortanın nişanını ve kendi adını taşıyan bir levhayı geminin burnuna asardı. Geminin yükü ne olursa olsun mal ve erzakın sahibi ve geminin kaptanı tahliye ve satış işine karışamazdı. Bu işi kendi avanesiyle o zorba yapar ve tutar parasından dilediği arslan payını alırdı. Kimse ağız açamazdı. Gemilere asılan bu zorba nişanlarına balta denilirdi ki bugün bile halk ağzında musallat olma yerine kullanılan balta olmak tabiri buradan kalmıştır. Geminin yükü tamağı çekecek kadarsa bıçağına ve avanesine güvenen bir başka zorba evvelce takılan baltayı indirir yerine kendi nişanını asar ve derhal oracıkta kanlı bir kavga başlardı. Bir tarafın öbür tarafı sındırmasına bıçak altından geçirme denilirdi. Bazen de sırf külhan beylik itlik güdülerek zorbalar arasında bilhassa Galata'da hendek içinde günü, saati ve şahitleri de tespit edilmek suretiyle yatağanlar palalarla Franklerin düellosu gibi yeke yek dövüşülürdü. Bu dövüşlerin çoğu ölümle neticelenir. Eğer taraflar kendilerini tutamayarak ortaya atılırlarsa hakiki bir küçük muharebe olurdu. Zorba küfeleri. İstanbul'un yaş sebze ve meyve ticaretine musallat olmuş zorbalar işi daha da ileri götürmüşler, kendilerinin nişan ve işaretlerini taşıyan hususi küfeler yaptırmışlardı. Bunları büyük şehre sebze ve meyve sevk eden Marmara iskelelerinden peyledikleri yerlere gönderirlerdi. Bostan ve bahçe sahipleri mallarını bu küfelere yüklemeye ve Yeniçeri zorbasının göndereceği parayla kanaate mecburdular. Hatta bir seferinde bir Yeniçeri zorbası kara mürselli bahçıvanlara pusula göndererek mal şu kadar noksan çıktı, bu kadarı çürük çıktı, hammaliye ve kantariye masrafları şu tuttu, sair resimler ve küfelerimizin kirası bu kadar, bana daha şu kadar borcunuz vardır diye yazmış, bahçıvanlar da bu pusulayı ibret olmak üzere kara mürselde kahvehanenin duvarına asmışlardı. Tahmis zorbaları. O zamanlar kahve değirmende çekilmez, kavrulduktan sonra tahmisteki büyük mihri dibeklerde dövülürdü. Saf kahveye nohut ve buna benzer şeyler katmamaları için dibekçilerin başında her gün ihtiyar Yeniçeri ustalarından 4 kişi bulunurdu. Tahmis dibeklerinde eşhasa ve kahvecilere ait her gün en az 2000 okka kahve dövülürdü. Bu Yeniçeri ustaları ellerinde saf kahveyle gelenleri var dolaş falan zaman gel diye dibek başından zorla uzaklaştırırlar ve sonra getirilen saf kahveye yarı yarıya nohut katarlar, aradaki farkın kârını dibekçilerle paylaşırlardı. Semer devirmek. Yeniçeriler arasında bir yoldaşın mensup olduğu bir ortayı bırakıp başka bir ortaya geçmesine semer devirmek denilirdi. Bu hal terk edilen orta yoldaşlarına karşı en ağır hakaret sayılır, semer deviren Yeniçeri muhakkak öldürülür ve bu yüzden iki Yeniçeri ortası arasında kanlı boğuşmalar olurdu. Mesela Galata Yeniçerilerinden 25. orta yoldaşlarından biri 1810'da gene Galata'nın muhafazasına memur 71. ortaya semer devirdiğinden Galata derhal karıştı. İki taraf mağaza, dükkan ve depoların kepenklerini kırarak şarap, su ve yağ varillerinden, fıçılardan, dolu erzak çuvallarından sokaklarda siperler yaptılar. Karşıdan silah seslerini duyan İstanbul Yeniçerileri de taraftar bulundukları bu iki ortadan birine yardım için kayıklarla Galata'ya geçti. Muharebe 2 gün sürdü. Kızıl Bayram ve Tulumbacılar. O devirde sık sık çıkan yangınlardan birçoğunun da ocaklı eşkıya tarafından konulan kundaklarla çıktığı söylenir. Zira her büyük yangın bu gibi haşarılar ve haytalar için bir yağma vesilesi olurdu. Bundan ötürü yangına Kızıl Bayram derlerdi. Yeniçeri tulumbacılarına gelince yangınlarda yalnız kendilerine fazla para ve bahşiş vaat eden zengin kimselerin konaklarını koruyarak ateşin yayılmasını önlemeye çalışmazlar. Ateşten gayet uzak bir yeri beklerler de göz göre göre ateş tehdidi altında bulunan bir fakirin çatısına hortum tutmazlardı. Hamamlar ve Külhan Beyleri. Bilhassa Fındıklı Hamamı, Tophane'de Kılıç Ali Paşa Hamamı, Galata'da Buğuluca Hamamı, Çeşme Meydanı'nda Sokullu Mehmet Paşa'nın Yeşil Direkli Hamamı, Kasımpaşa Büyük Hamamı, Unkapanı'nda Azepler Hamamı, Hacı Kadın Hamamı, Küçük Pazar Hamamı, Tahtakale'de Rüstem Paşa Hamamı, Bahçekapı'da Sultan Hamamı, Yeni Cami'de Haseki Hamamı, Yıldız Hamamı, Hoca Paşa Hamamı, Küçük Ağa Hamamı, Şengül Hamamı, Kadırga Hamamı, Gedikpaşa Hamamı, Çemberli Taş Valide Hamamı, Aksaray Hamamı gibi çarşı ve pazar ortasındaki hamamlara kendini bilenler girmezdi. Gaflet edip girenler ya bednam olurlar ya da başlarına bir bela gelmeden çıkamazlardı. En hafiften kesesi ve saati muhakkak alınır, şikayete kalksa dayak yerdi. Bazılarının da şalı çizmesi alınır, adamcağız aranacak olsa geldiğinde şalın yoktu ve yalın ayaktın cevabını alırdı. Geceleri de bu hamamların içi ve camekan odaları bekar uşakları tarafından iskan edilir, türlü sebeple sık sık kanlı vakalar çıkardı. Bu hamam zorbalarıdır ki İstanbul'da ilk defa Külhan Bey'i ünvanını almışlardır ve ilk Külhan Beyleri de Gedikpaşa Hamamı'nın bekar odalarından çıkmışlardır.